Ayrım 21.
Sayfa 227. Üşüyor musun Leo kardeş diye sordu bana. Dudaklarım morarmıştı. Soğuktan kas katı kesilmiştim. Konuşamıyordum. Francesco acıyarak omzuma hafif hafif vurdu. Tanrı'yı düşün zavallı Leo kardeş. Tanrı'yı düşün. Isınırsın. Düşünüyordum. Düşünüyordum ya. Isınma ihtimali yok gibiydi. Buz kesmiştim. Üstelik uykusuzdum. Açtım. Ah diyordum, şu kara yatsam uyusam, bir daha da kalkmasam, kaçabilsem bütün bunlardan. Yetmişti, ne bir kahramandım ben, ne de aziz olmak için yaratılmıştım. Hem kahraman, hem de aziz olan bu adamın peşine düşmeye karar verdiğimde nasıl da aldanmıştım. Bayağı adamlarla başıboş dolaşmaya, kapılar çalmaya, meyhanelerde oyalanmaya alışmıştım. Tanrı'yı arıyordum ama oyalanarak arıyordum. Francesco kara diz çöktü ve dua etmeye başladı. Gece indi, gök yıldızlarla doldu. Bu denli büyük, bu denli kıvılcım saçan, bu denli insana yakın yıldız görmemiştim hiç. Birden Francesco'nun sesini duydum. Neredesin Leo kardeş, görmüyorum seni. Yanındayım Francesco kardeş, buyur. Derler ki, dağ doruklarında yaşayan aziz zahit kişiler bütün giysilerden soyunur, kara kazdıkları çukurlara kendilerini gömerlermiş de koltuk altlarından ter akarmış. Ben zahit değilim diye cevap verdim sinirlenerek. Soyunmak istiyorsan soyun, ne duruyorsun? Giysisini çıkardı, karda yuvarlanmaya başladı. Yanan fırın içinde üç çocuğun olduğunu söylediği ilahiyi güçlü bir sesle söylemeye başladı. Derken hırkasına sarıldı, kardan yuvarlak bir yastık yaptı ve uyumak için yattı. Nice cinler var Leo kardeş, beni rahat bırakmıyorlar. Onları korkutmak için, kovmak için yuvarlanıyordum karda. Cevap verecektim, peki ben niye donuyorum diyecektim ama kendimi tuttum. Francesco'nun gözleri ansızın oyuklarından dışarı fırladı. Sarsılarak ayağa sıçradı ve kendini savunuyormuş gibi kollarını açtı, sendeleyerek geri geri gitmeye başladı. Orada işte diye fısıldadı dehşet içinde, yine geldi. Baktım kimse yoktu görünürde, hava boştu. Kimi görüyorsun Francesco kardeş diye bağırdım. Dilenci, kukalatalı dilenci, ellerinde ve ayaklarında delikleri olan. Bak, alnındaki yara, çarmıh kanıyor, işte orada, orada işte. Vücudu baştan ayağa sarsılıyordu. Ona sarıldım yatıştırmak için, tatlı tatlı, yumuşak yumuşak konuşmaya başladım. İşte orada, orada diye bağırıp duruyordu. Bana alay eder gibi bakıyor, başını sallıyor. Titriyordu, soğuktan değil, korkudan. Hala dışarı uğramış duran gözleri, önündeki boş havaya mıhlanmış bakıyordu. Baştan aşağı ürperdiği bir an, ''İmdat geliyor!'' diye çığırdı, dişleri birbirine çarparak. Düşmesin diye sarıldım ona. ''Tanrı'ya seslen Francesco kardeş, kovması için Tanrı'ya seslen.'' Ama Francesco kardeş başını salladı. Ya onu gönderen Tanrı ise diye mırıldandı. Eğilerek hayalete atmak üzere yerden bir avuç dolusu kar aldı ama sonradan caydı. Buyur söyle kardeşim dedi bir adım ileri atarak. Derken bir süre sessiz durduktan sonra cevap alamayınca sustu. Neden konuşmuyorsun? Kimsin sen? Niye başını sallıyorsun? Dikkatle dinliyordu. Sanki biri onunla konuşuyordu. Git ve beni yalnız bırak diye bağırdı biraz sonra. İstersem cinlerle boğuşamaz mıyım yani? Hoşuma gidiyor. Ben baş meleklerden değilim. Ben bir insanım. Bütün cinler içimde ve ben boğuşuyorum. Tanrı benden yana. Sana ihtiyacım yok. Defol. Delinmiş ellerini göstermen boşuna. Defol diyorum sana. Ben bir melek değilim ve melek olmak istediğim de yok. Yardımsız. Kendi gücümle kazanmak istiyorum. Kolunu kaldırdı ve elindeki kar topunu fırlattı. Sonra da katıla katıla gülmeye başladı. Yüzünün tam ortasına geldi. Gitti, mahvoldu. Yere çöktü. Kolumu tutup beni de yanına çekti. Bir süre konuşmadı. Avucuyla kar alıp ateş gibi yanan şakaklarını ovdu. Sonunda dönerek bana baktı. Leo kardeş, sana bir şey söylemek istiyorum. Bir şey soracağım. Korkmaman için yalvarıyorum. Konuşan ben değilim. İçimdeki cinler... Dinliyorum Francesco kardeş. Çene kemiklerim çatırdıyordu. Tanrı niçin kadını yarattı söyleyebilir misin bana? Erkekten kaburga alıp niye onu yarattı? Niye bütün erkekler ömürlerini yeniden birleştirmek için çabalayarak geçirir? İçimden konuşan Tanrı'nın sesi mi, yoksa şeytanınki mi? Ne düşünüyorsun Leo kardeş? Evlilik, çocuk doğurma, oğlan yapma, kutsal şeyler değil mi? Sözleri beni ürpertti. Konuşurken titriyordu. Alnından akan teri gözlerimle görüyordum. Kim derdi ki içinde böyle cinler olacak da onun apış aralarını tedirgin edecek diye. Konuş Leo kardeş diye devam etti kaygılı bir sesle. Susup durma öyle. Kötü yola sapmış olmamız mümkün mü? Tanrı'nın istemine karşıt bir yola. Tanrı'nın kendi değil miydi diyen, çoğalın, artın, denizdeki kum taneleri gibi olun diyen. Francesco kardeşim dedim. Söyleyeceğim şey için bak ayaklarına kapanıyor. Bağışlamanı istiyorum. Şu anda konuşan sen değilsin. Bedeninin şeytanı. O koca memeli şeytan. Yürekler parçalayıcı bir çığlık atarak karın üstüne yüzü koyun yayıldı. Sonra belindeki ipi çözdü. Çılgınlar gibi bütün gece boyunca baldırlarını, apış arasını dövdüğünü, inildediğini duydum. Tan ağrırken çırılçıplak ayağı sıçradı. Eti soğuktan morarmıştı. Baştan başa kırbaç yaralarıyla kaplanmıştı. Kardan toplar yapıyor, sıra sıra önüne diziyordu. ''Ne yapacaksın o kar toplarını Francesco kardeş?'' diye bağırdım, tir tir titreyerek. ''Çıldırdı mı ne?'' ''Birazdan görürsün'' dedi ve önüne dizmiş olduğu 7 kar topunun her birine elleriyle, ayaklarıyla insan biçimi vermeye başladı. ''Görürsün şimdi Leo kardeş, şimdi görürsün.'' Nitekim çok geçmeden karşımda yan yana 7 kardan heykel yükseldi. Koca sarkık memeli şişko bir kadın, sağında 2 oğlan, solunda 2 kız, arkasında da başları bükük bir kadınla bir erkek vardı. Francesco eserine bakarak bir kahkaha koyuverdi. ''Bak işte Bernardo ne oğlu, Sior Francesco'' diye bağırdı. ''Bu senin karın, şunlar çocukların, arkalarında da 2 uşak var. Bütün aile yürüyüşe çıkmış ve sen, koca, baba, evin efendisi, önde ilerliyorsun.'' Kahkası yabanileşiverdi ama. Elini göğe kaldırdı tam bu sırada, güneş çıktı ve dağı aydınlatmaya başladı. Aşağıda, uzaklarda, hayal ve sabah kırağısından meydana gelmiş gibi görünen Assisi, belli belirsiz, havada asılı duruyordu. ''Rabbim, Rabbim'' diye bağırdı Francesco, yürekler parçalayıcı bir çığlıkla. ''Buyur, güneş ailenin üstüne çöksün, ısınalım şöyle, burada kalırsak donar ölürüz.'' Yere çöktü, ağlamaya başladı. Ona doğru gittim, hırkasını giydirdim. Sonra karla kaplı olan düğümlü ipini alıp beline doladım. ''Gel Francesco kardeş'' dedim elinden tutup kaldırarak. ''Portiuncula'ya gidelim. Kardeşler bize ateş yaksın. Isınalım şöyle. Burada kalırsak donar ölürüz. Hem sen bilirsin pekala henüz Tanrı'nın huzuruna çıkmaya hazır olmadığımızı.'' Francesco sendeleyerek yürümeye başladı. İkide bir diz bağları çözülüyor, tuttuğum eli titriyordu. Konuşmuyorduk. Güneş gittikçe güçleniyordu. Sardı bizi, acımız gibi ısıttı. Sanki Tanrı'nın gözüydü de bizi görmüş halimize acımıştı. Ona bakarken birden kendimi unuttum ve Francesco'nun elini bıraktım. 2-3 adım attı, sonra tökezleyerek yüzü koyun yere kapandı. Kaldırmak için koştum, başı kanıyordu. 2 sivri taş altında derin bir yara açmıştı. Tam bir haç biçimindeydi. Elini yaraya götürünce korkudan kıvrandı. ''Ne oldu Francesco kardeş? Niye titriyorsun? Alnımdaki yara ne biçimde?'' ''Haç, haç ha?'' Baştan aşağı titriyordu. Birden dudaklarını araladı, bir şeyler söyleyecekti. Ama anlamıştım ben. ''Sus Francesco kardeş'' diye bağırdım. ''Sus, anladım.'' Ben de titremeye başlamıştım. Yeniden elini tuttum, inmeye devam ettik. ''Ya Rabbim, soğuktan, açlıktan, üzüntüden yığılıp kalacak gibiyken nasıl oldu da o dağdan inip ovayı aşabildik? Nereden gelmişti o güç?'' Assisi ufkun ortasında gittikçe beliriyor, büyüyordu. Artık düşten ve hayalden değil, taştan, harçtan yapıldığının farkına varıyor, kaleyi, kuleleri, kiliseleri görebiliyorduk. Sanırım Assisi'nin gittikçe yaklaşması vermişti bize o gücü. Francesco göremiyordu, gözleri acıyordu, durmadan akıyordu ama ben ikide bir durup gördüklerimi anlatıyordum. Gittikçe yaklaşıyor. Kuleler iyice göründü. İşte San Rufino'nun kulesi. Francesco dinliyor. Adımlarını çabuk çabuk atmaya çalışıyordu. Korkuyorum, korkuyorum deyip duruyordu. Düşü hatırla Leo kardeş. Kardeşleri ne durumda bulacağız? Atmaca kaçını alıp götürdü acaba? Bir an önce onlara kavuşmak için hızlı koşuyorum ya. Bir yandan da kavuşmasam keşke deyip duruyorum içimden. Portiuncula'ya vardığımızda güneş batmak üzereydi. Yüreklerimiz çarpıp duruyordu. Sanki yıllarca uzakta kalmıştık. Portiuncula sanki canlı bir şeydi, anamızdı bizim. Sessizce ilerledik. Gürültü etmeden dalları araladık ve yaklaştık. Kapı açıktı, avlu boştu. Ses duymayınca ürktük. Kardeşlere ne olmuştu? Hava kararmıştı, dönmüş olmaları gerekirdi şimdiye. İçeri girdi. Köşede bir lamba yanıyordu. Bir de baktık, Maceo kardeş. Ocak başına diz çökmüş, ateşi üflüyor. Kullandığımız odun ıslaktı. Dumanı Francesco'yu neredeyse boğacaktı. Öksürmeye başladı. Maceo dönüp onu görünce kollarına atıldı. Francesco kardeş hoş geldin diye bağırdı. Dizlerini, ellerini, omuzlarını öperek. Ta Afrika'da öldüğün haberi gelmişti. Kardeşler kavgaya başladı. Birlikte yaşamaktan usandılar. Dağılmaya karar verdiler. Çoğu gençlerin hepsi Elias ile birlikte gittiler. Şimdi köyleri tarıyorlar. Bernardo ile Pietro ormanda dua ederek tek başlarına yaşıyorlar. Peder Silvestro o ilk kardeşleri yanına aldı. Civar köylerde vaaz ediyorlar. Zaman zaman buraya uğruyor. Sonra yeniden yola çıkıyorlar. Seni bekliyordum. Hoş geldin. Binlerce kez hoş geldin Francesco kardeş. Sarılıp sarılıp öpüyordu. Francesco tek söz söylemeden ocak başına çöktü. Alevlerin odunu yutuşuna bakıyordu. Ellerini ısıtmak için uzattı. Ara sıra dudaklarını açıyor, mırıldanıyordu. Ateş hemşirem, ateş hemşirem. Sonra yine susuyordu. Bir şey söyleyecek misin Francesco kardeş diye sordu Maceo. Francesco konuşsun diye can atıyordu. İstersen gideyim. Bütün kardeşleri toplayıp getireyim. Burada boş boş oturmaktan usandım. Buyur. Ne diyeyim Maceo kardeş? Ne buyurayım? Sadece şu ocağın başında oturup bekleyeceğim. İçimdeki ses böyle yapmamı söylüyor. Ben de ocak başına çömeldim. Su ısıtıp Francesco'nun ayaklarını yıkadım. Derken ılık suya temiz bir bez batırıp akmaktan yapışmış olan gözlerini sildim. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Francesco'yu yanımızda gördüğümüz için Maceo'da ben de rahattık. Dışarıda güçlü bir rüzgar esmeye başlamıştı. Ağaçlar birbirine vurarak inildeyip duruyordu. Uzaklarda köpekler havlıyordu. Maceo ateşe tencereyi sürmüş, iştah açıcı kokusu yayılan bir yemek pişiriyordu. Biz yokken ırmak kıyısından kestiği saz ve kamıştan sepet yapıp satmıştı. Böylece çalışarak geçimini sağlamıştı. Francesco dua edermiş gibi elini ateşe uzatmıştı. Dile gelmez bir tatlılık içine daldığı yüzünden belliydi. Yeryüzü nesnelerini unutmuştu. Bir an sanki ocağın üzerinde havada asılı duruyor gibime geldi. Kaç kez duymuştum. Azizler Tanrı'yı düşündüler mi? Bedenlerinin ağırlığına üstün gelir, havanın ortasında asılı kalırlardı. Sonra yavaş yavaş alevlere doğru eğildiğini gördüm. Hiçbirimiz konuşmuyorduk. Mutluyduk. Gece ilerleye dursun. Biz sessizce oturuyorduk. Ansızın Maceo ile ben başımızı kapıya çevirdik. Biri vurmuştu. Kardeşlerden biri olmalı dedi Maceo. İçeri alayım. Kalktı. Dev vücudu neredeyse kamış kirişli tavana değecekti. Kapıyı açtı. Birden bir çığlık duyduk. Arkasından ne istiyorsunuz? Kadın giremez buraya. Burası kutsal bir yer hanım dedi Maceo. Şaşkın kalktım. Eşikte bir kadın duruyordu. Başı iyice örtülüydü, gözleri görünüyordu sadece. İzin verirseniz içeri gireceğim kardeşim dedi tatlı sesiyle. Francesco kardeşi görmek istiyorum. İlle de görmem gerek. Sesi Francesco'yu alt üst etmişti. Saklanmak istermiş gibi yüzünü elleriyle örttü. Ben de tanımıştım o sesi. Francesco'nun yanına gidip Clara Francesco kardeş dedim. Kolumu tuttu. Görmek istemiyorum onu diye inil dedi dehşet içinde. Acı bana Leo kardeş. Onu görmek istemiyorum. Erit onu Alev kardeş diye mırıldandı yüzünü ateşe çevirerek. Kardan yapılmış o. Erit onu. Su olsun gitsin. Tanrı'nın ummanına karışsın. Ama genç kadın eşiği aşmış, Francesco'nun ayakları dibine diz çökmüştü bile. Uzun başörtüsünü çıkardı, yüzü belirdi. Ama Francesco ellerini yüzünden çekmiyor, dönüp ona bakmıyordu. Acı bana Francesco kardeş, dedi kız. Sesi tatlıydı, yakınır gibiydi. Başını kaldır, bak bana. Gerçekten Clara isen sen, Kont Skiffy'nin soylu kızı Clara isen ve Tanrı'yı seviyorsan, Tanrı'dan korkuyorsan gidersin buradan. Ellerini indirdi. Yüzü göründü. Oyulmuştu, solmuştu. Gözlerinden akan kanla baştan başa lekelenmişti. İğrenmezsen bak bana, dedi. Ben körüm, seni göremem. Tanrı'ya şükürler olsun. Peder Francesco, diye cevap verdi kız, yüzünü ayaklarına sürterek. Korkma, gözlerimi kaldırıp sana bakacak değilim. Ne de senin bana bakmanı istiyorum. Bütün dileğim beni dinlemen. Ne olur kulak ver bana. Francesco istavroz çıkardı. Çarmıha gerilen İsa adına dinliyorum. Francesco kardeş, diye başladı kız. Sesi derinden geliyordu, kendine güveniyordu. Yalın ayak, paçavralar içinde, Assisi sokaklarının birinde sana rastladığım günü hatırlıyor musun? O gün bugün ruhum bedenime sığamaz oldu. Kaçıp kurtulmak istiyor. Mum gibi eridim gittim. Bana bakarsan korkarsın Francesco kardeş. Ama ruhumu görürsen sevinirsin. Çünkü o kukuletalı, düğümlü ipi olan, seninkine benzeyen bir hırka giydi. O da yalın ayak. Anam babamla, kız arkadaşımla yaşadığım hayatın tadı yok artık. İnsanlar dünyasını bırakmak istiyorum. Fazla daraldı. Çok küçük geliyor bana. Çımı kes Francesco kardeş ve ateşe at. Beni hırkana sar ve düğümü belime dola. İzin ver ıssızlığa gidip, kırlangıç gibi kaya üstüne tüneyeyim. Uçup gitmek istiyorum, yeryüzünden kaçmak istiyorum. Tıpkı kırlangıç gibi cıvıldamaya başlamıştı. Maceo ile ben yere bakıyorduk. Ruhun Tanrı'yla bir olma özleminin büyüklüğü altında ezilmiş ağlıyorduk. Yüzü hareketsiz, taş gibi duran Francesco kızın konuşmasını dinliyordu. Kız ayakları dibinde yüzü koyun yatıyordu. Saçı ocaktan uçan küllerle örtülmüştü. İkide bir duruyor, cevap bekliyordu. Bekliyor, bekliyor ama Francesco susuyordu. Yüz çizgileri sertleşiyordu. Yüzünü çevirme Francesco kardeş, diye bağırdı. Kızma, yalın ayak sokaklarda dolaşıp oynaya sıçraya, türkü söyleyerek bütün ruhları çağırmıyor musun? Demiyor musun? Tanrı'ya giden yolum ben, beni izleyin. Sesini duydum. Anamı, babamı, evimi, servetimi, gençliğimi, güzelliğimi, çocuk edinme ümidimi bırakıp geldim. Sorumlusu sensin. Bu yüzden istesen de istemesen de sonuna kadar dinleyeceksin beni. Dinle bak, bugün dünyaya elveda dedim. En pahalı giysimi giydim. Sarı saçımı son bir kez taradım. Altın küpelerimi ve bileziklerimi, iri incili gerdanlığımı taktım ve kiliseye gittim. Sosyetenin beni, güzelliğimi görmesini istiyordum. Elveda diyecektim artık. Bense dünyanın çirkinliğini son bir kez görmek istiyordum. Derken kız arkadaşlarımı da son olarak göreyim dedim. Sevinçten yerimde duramıyordum. Gülüyordum. Dostlarım şaşırarak sordu. Hayrola Clara, ne oldu sana böyle? Evleniyor musun yoksa? Dediler. Evleniyorum ya, diye cevap verdim onlara. Damadım güneşten güzel, kraldan güçlü. Peki ne zaman düğün Allah aşkına söyle. Bu gece, dedim gülerek. Bu gece mi? Sonra eve döndüm. Anama, babama, kız kardeşlerime uzun uzun bakarak bir şey söylemeden elveda dedim. Ben gidince birkaç saat sonra beni arayıp da bulamayınca arkamdan evdeki ağlamaları, sızlamaları duymaya başlamıştım bile. Ben Tanrı'nın kucağındayken nasıl bulabilirlerdi ki beni? Hava kararır kararmaz odamdan sessizce çıkıp sessizce indim, yola çıktım. Zeytinlikten uçar gibi geçtim. San Damiano'yu arkamda bıraktım ve kutsal sığınağımıza geldim. Sen çağırdın, ben geldim. Ben mi çağırdım? Ben ha? Sen ya Peder Francesco, sen ya dün gece uyurken. İyi bilirsin, uykuda sadece beden uyur, ruh uyanık durur. Dün gece adımı çağırdığını işittim. Sendin Francesco kardeş. Yine penceremin önünde durmuş bana sesleniyordun. Gel, gel, gel, diye. Geldim ben de. Francesco bir çığlık attı ve kaçmak istermiş gibi kalkmaya davrandı. Ama hemen yerine çöktü. Eliyle arayıp bir kütük buldu ve ateşe attı. Sonra yeniden ellerini yüzünün içine aldı. Uzun süre ses etmeden öylece durdu. Kız bekledi ama ses gelmeyince kızdı. Ani bir hareketle göğüslerini dikip yumruklarını sıkarak kalçaları üstüne oturdu. "Konuştum, Francesco kardeş," dedi. "Yüreğimi ayaklarının dibine serdim. Niçin cevap vermiyordun? Cevap vermek görevin senin." Sessizlik devam ediyordu. Vahşi bir rüzgar kapıyı tıkırdatıyordu. Francesco kollarını uzattı, bakındı, bizi görebildi. "Leo kardeş, Maseo kardeş, yaklaşın," diye bağırdı. Tehlikedeymiş gibi, imdat istermiş gibi. Avuçlarını külle doldurdu, çılgınlar gibi saçına, yüzüne sürdü, küller gözlerinin içine girdi. "Acımıyor musun Francesco kardeş?" diye yalvardım. "Acı kızcağıza." "Hayır," diye bağırdı. Sesinde bu denli sertlik ve acılık ilk kez duyuyordum. Elini omuzumdan hızla çekti. "Hayır, hayır," diye bağırdı yeniden. "Hayır." Clara kaşlarını çatarak ayağa sıçradı. İfadesi sertleşmişti. Ta içinde babasının kendini beğenmiş soyu zedelenmişti. "Sana yalvaracak değilim," dedi. "Ayaklarının dibinde sürünecek değilim. Gözlerini kaldır, dinle beni. Ben de senin gibi ölümsüz bir ruhum. Ben de tehlikedeyim. Dünyayı kurtaracağım diye köy kent dolaşarak vaaz ediyorsun. Beni kurtarsana. Ne duruyorsun? Boyun borcun bu senin. Kurtaramazsın. Geri çevirirsen beni, ruhum boynuna dolanır, cehenneme kadar çeker seni. Kalk ayağa diyorum sana. Hırka ver, saçımı kes ve çalı çırpı gibi ateşe at. Sonra da tıraşlı başıma elini koy ve kutsa onu. Bana Clara hemşire de." Francesco ayağa sıçrayarak kapıya göz attı. Kaçmaya yeltenirmiş gibi oraya yöneldi. Maseo ile ben kalkıp önüne gerildik. Durdu. Baştan ayağa titriyordu. İstemeden büyük bir karar almak zorunda kaldığı zamanlar hep böyle yapardı. Başını önüne eğerek geri geri ocak başına gitti ve pervaza dayandı. Alevler vücuduna yansımış, oyun oynuyordu. Yüzü tutuşmuş, yanıyordu. Birden dehşet saçan, yürekler parçalayan bir ses duyduk. "Genç kontes, büyük lord Favorino Skifi'nin kızı, çıplak ayakla yürüyebilir misin sen?" "Yürüyebilirim," diye cevap verdi kız, kesin ve onurlu bir davranışla. "Açlığa katlanabilir misin? Kapı kapı ekmek dilenebilir misin?" "Dilenebilirim." "Cüzzamlıları yıkayıp kurulayabilir misin? Ağızlarından öpebilir misin?" "Öperim." "Bu güzelliğinle çirkin olmaya yanaşabilir misin? Sokak çocukları peşine takılıp kambur karı, çarpık bacak diye bağırınca eskiden güzelken böyle kambur, çarpık bacak bir koca karı olmak sevindirir mi seni? İsa adına sevindirir mi?" "Sevindirir, sevindirir," diye tekrarladı kız ve yemin edermiş gibi elini kaldırdı. "Yapamazsın." "Yaparım. Kont Skifi'nin kızı sadece servete değil, yoksulluğa, çıplaklığa, gülünç duruma düşmeye de katlanabilir. Başkalarının yapabileceğini o da yapar."